Ayrım 34.
Herifin en affedemediği tarafım okuldan yetişmiş olmam. Haklısınız yoldaş dedim. Ayrıca dedi, basına dökülen bu kadar para boşa mı gidecek? Herifler parayı cebe indirip bize ihanet mi edecekler? Deneseler bile kazaya kurban giderler. Olamaz. Bak sana şunu söyleyeyim. Böyle demokratik ülkelerde kamuoyunu istediğin yönde geliştirmek daha kolay aslında. Adam hür olduğuna inandığı için senin telkin ettiğini, kendi iradesiyle yaptığını sanır. Anladın mı? Evet, iç bakalım. Derken işin teferruatına geçti Karanfilov. İlay'a karşı oyunumu belli etti. Komsomolluk görevlerinde pek başarı gösterememişim. Teoriyi pratikte kullanmamışım. Hem galiba içten içe İlay'a hak veriyormuşum. Derken İlay'ın durumu. Nihayet büyük zorluklarla onunla evlenmek için izin almışım. Beni sınıra yakın bir köye tayin etmişler. Beraberce gideceğiz. Yavaş yavaş karımın etkisinde kalıp nihayet Türkiye'ye kaçmayı teklif edeceğim. Sen artık bu hikayeyi istediğin gibi süslersin. Karışmam. Ben ana hatlarını veriyorum. Kaçış zamanı ve nerede, nasıl jandarma baskınına uğrayacağımız bana bildirilecek. Jandarma İlay'ı yaralayacak. Kızı öyle sokacağım sınırdan içeri. Ya ölürse? Kolundan bacağından yiyecek kurşunu elbet. Zaten orada ifade verdikten sonra ölürse ölsün. Sen onsuz da kıvırırsın işini. Yusuf Kemalov'la temas yok. Sınırdan girdiğin andan itibaren bizimkiler gözleyecekler seni. Her hareketin buraya bildirilecek. Ona göre. Evet, şimdi ne kaldı? Ha, bütün elbise, ayakkabı ne varsa süslü püslü hepsini tek tek merkeze teslim et. Gazelov, üstündeki elbiseyi bana vermesini istedim dedi. Karanfilov pek alaylı süzüp onu baş salladı. Pekala, kızın yanına eskisi gibi döneceksin, anladın mı? Eskisi gibi. Ayrıca yeni Türkçe tek kelime yok. Kızın kuşkusunu çekecek bir şey yapma. Belgeleri hep gözünün önüne ser. Askerlik yaptığına da inanması lazım. Neydi Gazelov, sınıfı Mehmet Ali'nin? Tabii bütün Türkler gibi efendim, yol inşaatı yahut maden diye düşündüm. Kız yolda çalıştığı için bilgili bu konuda. Onun için Mehmet Ali madende çalışmış olacak. Evet, açık vermeyelim. Sen de delikanlı, artık kendini Peter Zhivkov olarak hissetmekten vazgeç. Sadece Mehmet Ali'sin, anladın mı? Bunu hep söyle kendine. Evet efendim. Kalk öyleyse masamdan. Bu otelde ve benim karşımda ne işin var? Adamın şaka yaptığını sezip sırıttım. Şu anda elbiselerim üstümde dedim. İyi, şakadan anlıyorsun. Ben anlamam pek. Arada sırada belki. Onun için benimle şaka yapma bir daha. Bozulabilirim. Neyse, önümüzdeki 2 hafta içinde kavuşacaksın karına. 1-2 teferruat daha var. Onları merkezde yoldaş Gazelov'la halledeceksin. Şimdi haydi evliliğini kutlayalım. Haydi Nazdorovya. Kadehlerimiz kalktı. Hiç aklına gelir miydi evliliğimizin böyle kutlanacağı, akçiçeğim? Seni düşünürken içimden akçiçek demek geliyor. Ne kaldı ki akçiçekliğinden? Üzerine bastılar, buruşturup, zedeleyip, çiğneyip bir köşeye attılar. İçim sıkılıyor. Öldüğünü düşünmek. Acı, küçük bir hatıra ama bana ait. Şimdi öf, seni kimlerle paylaşacağım? Aslında buna pek aldırmıyorum. Bizimkine evlilik mi denir? Görev hem çok kötü bir görev, zor bir görev. Öldüğünü düşününce o kadar üzüldüm ama şimdi seni görmeyi hiç canım çekmiyor. Yaşantımın bir anında bana gerekeceksin galiba diye düşünmüştüm. Haklıymışım ama ne an, ne an. Ağız dolusu küfür ediyorum ama kime? Bunu bildiğim yok. Bir köy kooperatifinden satın aldığım bayat bisküvileri mideme indirirken Anna gördü beni. Ellerini beline koyup başını salladı. Hay İsa, bütün paranı tıkınmaya ayıracağına alsana sırtına bir elbise. Son birkaç bisküviyi ona ikram ettim. Boylu boyunca uzandım toprağa. Sıcaklar enikonu bastırdı. Güneş yakıyor. Kaslarım gevşiyor. Bir rehavet çöküyor üstüme. Ah küçük solucan, haydi 5 dakikan var, tadını çıkarma olanın. Yeni mahkumlar gelecekmiş bugün. Bizimkilerin bir kısmını başka yere nakledeceklermiş. Uzun müddet bir arada kalırlarsa, aralarında bir yakınlaşma doğacağından korkuyorlar. Ne gereksiz bir korku. Bu insanlar hayvan gibi, hayvandan beter bir anla, hiç yakınlaşmaları mümkün olur mu? Bakma sen, onların hastalığı korku. Hiçbiri söyledi mi sana Türk mü, Bulgar mı, Çingene mi olduğunu? Hep aramızda bulunacağını farz ettikleri casuslardan korkarlar. Yine hapishaneyi boylamaktan korkarlar. Ne ihtiyar köpektir onlar. Hepsi koku almaya bakar. Aldıkları da koku olsa. Birbirlerini müzevirlerler o kadar. Sahiden var mı aramızda casus? Ne bilirim ben, hiç düşünmem de. Mançeva rapor yazar her hafta, onu bilirim. Aman, bir şeyin varlığındansa korkusu daha beterdir. İnsan korkmaya görsün. İsa yardım ediyor bana da. Sen bunun için mi bunca tazesin, iyisin aralarında? İyi falan değilim. Sadece İsa bana insan olduğumu fark ettiriyor, o kadar. Anladın mı? Nasıl anlamam sevgili Anna? Bu yerde insan olmak o kadar nadir ve nadide bir şey ki, hem de fark etmek insan olduğunu. İyi ki sen buradasın Anna, iyi ki. Eğilip saçlarımı karıştırdı okşar gibi. Haydi kalk geveze karı işbaşı. Bu kez de kurtardım paçayı. Başka yere nakletmeyecekler seni. Düdüğünü çala çala uzaklaşırken arkasından seslendim. Güzel saçlarımı bisküvileyip kirlettin. Arkasına dönmeden cevap verdi. Topla kırıntıları da tıkın, faydalıdır. Gök masmavi, zıplayıp kalktım. Sağlığım adam akıllı düzeldi. Bağıra çağıra bir şarkı tutturup işbaşı yaptım. Bu şarkı göstermelik. Çünkü birkaç hafta evvel Anna bana, ''Ayı Mançeva'ya senin hala düzelmediğini söylüyorum, onun yanında dikkat et.'' demişti. Anna'ya göre eğer düzeldiğim, aklımın başına geldiği, yukarıya rapor edilirse beni götürüp tekrar sorguya çekerlermiş, bilirmiş bu işleri. Ben de manga başını uzaktan seçsem, başlıyorum kendi kendime mırıldanmaya, şarkılara, şaklabanlıklara. Mançeva bir kere yanağımı okşayıp, ''Semirdi bu karı.'' dedi. ''Hem de pek güzelleşti. Gözlerine baksana, Anna nasıl da parlıyor.'' Ben hemen yere kadar eğilip, ''Sayenizde sayın sekreter, ettiğiniz dualar sayesinde.'' dedim. Pek güldü Mançeva. ''Beni sekreter sanıyor, hem de rahip. Gördün mü Anna, ne akıllı şu karı.'' Anna kaşlarını çatıp beni iteledi ve ona, ''Bırak işini yapsın, şimdi bir zırlama tutturur görürsün.'' dedi. Mançeva hemen uzaklaştı yanımdan. Deliliğimden korkuyor zahir. Çünkü benim barakadaki kadınlara, ''Ne de olsa delidir, hem deliler kuvvetli olur, bir gece boğazını sıkıverir.'' demiş. Kadınlar geceleri beni yatağa bağlamak istediler. Anna mani oldu. Her ay hakkımızda tuttuğu haftalık raporları düzenleyip tek parmakla tık tık daktiloya çekip gönderiyor. İçimden geldi bir gün, ver şunları da ben temize çekeyim demek. Tabii sonra hemen vazgeçtim. Mançeva'nın en büyük zevki kadınlar çalışırken kıçlarına bir kamçı indirmek. Kamçıyı yiyen kadın bunun şaka olduğunu bildiği için yalancıktan bağırıyor, o da gülüyor. Bazılarını ise gece barakasına alıyor. Anna, ''Görüyor musun pis herifi?'' diyor. ''Ben yetmiyorum ona. Çünkü İsa tanımaz bir murdardır o.'' Erkeklere ise göz açtırdığı yok ayı Mançeva'nın. Kamçı yetmiyor. Sille tokat giriştiği oluyor adamlara. Onları madene göndermekle tehdit ediyor. Madende yer altında aç açına 24 saat çalışacaklarını söylüyor. Pis köstebekler. Toprağın üstünde çalıştıkları için Mançeva'nın ayaklarını öpmelilermiş. Sanıyorum bu maden hikayesi onun dayandığı en sağlam yalan. Yeni gelenler birkaç Çingene, bir de güzel Bulgar kızı. Sanki hiç amelelik etmemiş, elleri düzgün, ince. Bir adamın gadrine uğrayıp buraya düştüğü belli. Hemen Mançeva ile dostluk kurdu. Mangabaşı da Anna'ya bu kızı gözetmesini, fazla iş yaptırmamasını buyurdu. Anna çok kızdı, söylendi. Haksızlık bu. Haksızlık bak, ilk uğradığım kilisede İsa'ya bir mum yakıp hepsini anlatacağım. Görsün o ayı Mançeva bakalım. Biz çalışırken kız aramızda salınıp duruyor, onun bunun yanına yaklaşıp sorular soruyor. İşte belki casus bu diye düşündüm. Yanında deliliğimi sürdürüyorum. Oysa bazı adamlar kızın güzelliğine dayanamadılar. Cevap veriyorlar, konuşuyorlar. Kadınlar ise diş biliyorlar. Hiçbir şeyin onları birbirine yaklaştıramayacağını sanırdım. Oysa kıza karşı bir cephe teşekkül etti bile. Çingenelerin ise soluk alacakları tek dakikaları olsa def çalıp zil takıp oynamaya başlıyorlar. Mançeva ne kadar kudurursa kudursun onların içlerinden gelip dışarı taşan neşelerine engel olamadı. Neticede o da onlara uyudu. Velhasıl bir şenliktir gidiyor. Yalnız Anna, İsa pek hoşlanmayacak bundan. Günah kokusu alıyorum diyor. Ben kumlu çakıllı zif tamurundan küçük heykelcikler yapmaya devam ediyorum. Küçük adamlar, şu kara şekilde Arif'in solgun yüzünü seçmek güç herhalde. Fakat yaptığım bir erkek başıdır. Dört köşe çeneli, gergin yüzlü, uzun, düz burunlu, ağzı büyük, dudakları ince. Peki Arif, şimdi yapacak bir şey kaldı mı? Hayata dört elle sarılın çocuklar. Siz yaşadıkça davaya hizmet edecek bir fırsat çıkar önünüze. Mutlak çıkar, umudunuzu yitirmeyin asla. Fakat ne zaman? Soru beynimde bir burgu. Göz alabildiğine uzanan tarlalar, diğer tarafta orman. Ellerimizle, terimizle, canımızla, hatta ördüğümüz yol gün be gün uzayıp gitmekte. Bir süredir müsaade ettim kendime. Ezberleri tam hatırladıktan sonra artık yeniden aklımı kaçırmak korkusu kayboldu. Köyü, arkadaşları, kimin kalıp kimin öldüğünü düşünüp duruyorum. Bir hınç kabarıyor içimde. Bütün vücudumu titreme alıyor. Arif'i kim ihbar etti? Aramızdaki casus kimdi? Çenem kilitleniyor. Küfür bile edemiyorum. Sanki kaçıp köye dönsem, ellerimle koymuş gibi bulacağım o haini. Ve tabii ellerimle boğazlayacağım. Bir gün Anna'ya yol ameleliğinden nasıl kurtulabileceğimi sordum. İrkildi. Neler tasarlıyorsun sen? Hiç, köye dönüp tarım işçisi olmak istiyorum. İsa, mümkün değil. Sen basit bir emekçi değilsin ki. Mahkumsun. Yani ölünceye kadar yolda mı çalışacağım? İsa bir mucize göstermezse öyle. Bana mucize gösterir mi dersin? O inananları sever. İnan Allah'a, inan kızım. Anna'nın kalbini kırmamak için İsa'nın mucizesine güvenemediğimi söylemiyorum. Çünkü Anna, İslamiyet'in tamamıyla ortadan kaldırıldığını, herkesin Hristiyan olduğunu, İsa'nın da bir gün mutlaka mucize gösterip şu komünistliğin kökünü kurutacağına samimiyetle inanıyor. İşte ancak o zaman ben yol ameleliğinden ayrılabilirmişim. Bildiğim yegane şey, şuradan kurtulmam lazım geldiği, nasıl bir mucize olacaksa, dua ediyorum. Ve böylece bir akşam paydos vakti Mançeva'nın beni çağırttığını söylediler. Anna'nın dediği geldi aklıma. Tekrar mı başlayacak sorgu faslı? Hayretle hiç korkmadığımı fark ettim. Anna'ya bile haber vermeden ciddi ciddi yürüyüp adamın barakasına gittim. Masanın üstünde lüks lambası yanıyordu. Beri tarafta birinin oturduğunu fark ettim ama bakmadım. Mançeva'ya diktim gözümü. Konuşmadan bekledim. Manga başı öbürüne gösteriş yapmak için olsa gerek pek ciddi sesiyle hitap etti bana. Yoldaş Eminof'a bir nişanlınız olduğunu hatırlıyor musunuz? İşte en hazırlıksız olduğum sual. Hangi cehennemin dip bucağından çıkıp dikildi önüme? Yoksa Allah'ım bir şey mi geldi başına? Benim yüzümden mi? Korkmaya başladım. Ne söylemem lazım geldiğini kestiremediğim için cevap vermedim. Korkma yoldaş, korkma bakayım. Cevap ver, hatırlamaya çalış. Hiç hatırlamıyorum dedim. O zaman karanlığın içinden iri bir gölge çıkıp bana doğru geldi. Lüksün çiğ ışığı yüzüne vurmuştu. Yo, hayal bu. Her zamanki gibi. Fakat nasıl bir hayaldir? Yanıma yaklaştı, iyice konuştu. İlahi bir tanem, nasıl hatırlamazsın beni? Mehmet Ali değil miyim? Sesi hiç değişmemiş. Geri geri yürüdüm. Sırtım barakanın duvarına çarptı. Mançeva'nın sesini duydum. Söyledim size yoldaş, aklı hiç başında değil. Yemek yemekten ve çalışmaktan başka bir şey bilmez. Hele buraya geldiği zaman görseydiniz, cehennemden çıkmış zebani gibiydi. Onunla ben meşgul oldum. İstirahat etmesini sağladım. Yemek yedirdim zorla. Ne oluyor bu adama? Mehmet Ali'ye yaranma telaşı içinde. Müsaade ederseniz yoldaş Mançeva, onunla dışarı çıkalım. Nasıl isterseniz yoldaş, buyurun. Mehmet Ali uzanıp kolumu kavradı, titriyordum. Haydi dedi, çıkalım buradan. Karanlıkta bir süre yürüdük. İnsanların yemek yedikleri köşelerden uzaklaşmıştık. Kolumu hiç bırakmayacak gibiydi. Titremem geçti. Usulca sordum. Niçin geldin? Tanıdın beni. Sahi tanıdın mı? Evet. Pek çok defa geldim buraya Mehmet Ali. Pek çok defa. Şimdi gerçek mi? Sen misin? Duraladı. Beni tartmaya çalışıyor besbelli. Aklımın derecesini hesap ediyor galiba. Ama niçin sarılmadı? Niçin göğsünün üstünde sıkmadı? Nanca yabancı ve uzak. Galiba hayal değildir. Hakikattir şu gelişi. Hayallerimde hep koşuyordu. Hep kollarını açmıştı. Of, kolumu bırakıp ceplerini araştırdı. Bir sigara çıkardı galiba. Kibrit çaktı. Yakın ışıkta yüzünü bir daha gördüm. Alnında birkaç çizgi. Saçları koyulaşmış. Kısa kesilmiş. Bukleler yok. Tümüyle sağlıklı, rahat bir yüz. Birden kendimden utandım. Şu eskimiş, bana bir hayli bol gelen asker elbisesi içindeydim. Pantolonun belini iple bağlamıştım. Ceketin dik yakasını kesip çıkarmış, tarazlanan yerleri bastırmamıştım bile. Bu konuda Anna'yı dinlemediğime üzgünüm şimdi. Az mı ısrar etmişti? Sırtıma bir elbise alayım diye. Bir beyaz çiçekli basma hatırlıyorum. Bohçanın en dibinde, Fatmaların evinin yüklüğünde. Fatma öldü biliyor musun diyorum. Evet diyor. Duydum galiba. Bilmiyorum. Üzüldüm tabii. Fakat kendimizden konuşsak, hani yemek yesek yahut banyo yapsak gibi oldukça rahat, tabii bir teklif. Bir kere bile beni özlediğini söylemedi. Kısacak saçlarımı gördü. Gerçi eskisi gibi, erkek gibi değil. Uzadılar biraz, dalgalandılar. Kadına benziyorum artık. Aynaya bakmaya çekinmiyorum. Ama o uzun saçlı bırakmıştı beni. Ya ellerim? Nasıl nasırlı? Zift girdi derime, etime işledi. Taşla ovalasam çıkmaz küçük kara lekeleri. Hiç olmazsa onları görmesin diye, sanki bu karanlıkta fark edilirmiş gibi, kollarımı kavuşturup ellerimi koltuk altına saklıyorum. Nemizden bahsedeceğiz Mehmet Ali? Buraya seni götürmek için geldim. Şey, evleneceğiz. Hani söz vermiştim sana. Çok sıkıntılıydı. Hala daha benden yardım mı umar bu çocuk? Bir iki laf edip sıkıntısını dağıtmam mı lazım? Hayır. Biz çoktan evlendik be Mehmet Ali ve boşanalı bir hayli oldu. Bir tümseyin üzerine oturduk. Havada yağmur kokusu. Eh, onun kokusudur bu. Elbet getirecek. Uzun uzun konuştu. Sabırlı olmaya çalıştığı belli. Bana evlenmediğimizi, nişanlı olduğumuzu anlattı. Ayrı olduğumuz bunca yıl hep beni düşünmüş meğer. O halde niçin hiç aramadın? Biliyorsun yazmıştım. Kamp, sonra askerlik. Askerlikte mektuplaşmak yasak değildir ki. Şöyle bir sıkıca sarılıp bana, ne olur kusura bakma yazamadım, arayamadım işte ama şimdi geldim, buradayım diyebilseydi. Halbuki oturduğu yerde sinirli sinirli kıpırdadı. Belki biraz daha uzaklaştı benden. Hepsini anlatacağım dedi. Senin başına o iş gelince tabii haberleşmek mümkün olamazdı. Başıma o iş gelmeden önce askere gittiğini hatırlatmak istedim. Ne gerek var? Onu içinden çıkamayacağı yalanlara itmeye. Belki de üzerime sinen kokudan rahatsız oluyor. Bodrumun pisliği. Hiçbir sabun arıtmaz ki. Allah'ım. O iş ve çok şey oldu sen gideli. Pek çok şey değişti. Evet duydum. Nasıl üzüldüm bilemezsin İlay. Nasıl? Ama geçti artık. Suçsuz olduğun, bir takım kişilerin seni kullandıkları anlaşılmış. Serbestsin artık. Evet, yollara bağlanmış kalmış bir hürriyet. Anna hiçbir zaman amelilikten kurtulamayacağımı söyledi. Hem bir şey daha var. Ben suçsuzum doğru. İnandığım yolda, doğru bildiğim yolda yürüdüm. Kimse kullanmadı beni, hiç kimse. Ama bu onlara göre suçtur Mehmet Ali. Sana göre de... Sigarasını fırlatıp attı. Demir leblebi bu kız be, demir leblebi. Hiç de aklını falan kaçırmış değil numaracı köpek. İlay, benim hakkımda hüküm verme hemen. Ne biliyorsun bir takım şeylerin benim için suç olduğunu? Görüşmeyeli o kadar uzun zaman geçti ki. Neden geldin Mehmet Ali? Sahiden beni almak için gelmiş. Hemen evlenecekmişiz. Türkiye sınırına yakın bir köyün kooperatifine mal taşıma şoförü olarak tayin edilmiş. Ya bunca tahsil, o kadar kamplar, komsomolluk falan mal taşıma şoförlüğü için miydi? Niçin anlamıyor musun İlay? Gözden düştüm. Son yıllarda artık eskisi gibi değildim. Değişmiştim. Seni düşünüyor ve sana hak vermeye başlıyordum. Tabii bu hal davranışlarımı aksetmişti. Yani bocalıyordum. Evet, galiba hatırlıyorum, bana mektuplar yazıyordun. O hayır, o mektupları ben yazmıyordum. Sekreter dikte ettiriyordu. Neden? Seni kazanmak istiyordu belki. Belki, bilmiyorum İlay, sana bir emir verdiler mi? Sebebini soramazsın. Şimdi her şeyi baştan alalım dedim. Sen gözden düşmüştün. Fakat nişanlın hala gözdeydi ve o mektupları gözden düşmüş birinin nişanlısı. Oh, devam etmek istemedim. Gözden düşmüş biri tekrar kampa gitmezdi diyemedim. O anladı. Tekrar sigara yaktı. Tümsekten aşağı kaymış, bir hayli uzaklaşmıştım ondan. Sigarasının ışığı ateş böceği gibi parlıyordu. İlk anda, daha ilk anda devirdi beni. Ama kabahatim yok. Orada hepsi, burada Mançeva bana deli olduğunu söylediler. Fazla mühimsemedim. Peki şimdi ne olacak? Her şeye rağmen seninle evlenmek mecburiyetindeyim İlay. Karanfilov'un bin gözü de olsa sonuncusuna bile ilişmek istemem. Şu mezar açılmamalıydı. Evet, bizim için program yapanlar çok hata etmişler. İlay dedi nihayet, sesi kararlıydı. İkimiz de pek çok hata yapmış olabiliriz. Hatalar, saçmalıklar, hayatımız kaydı. Tamam, ama şimdi bulduk birbirimizi ve bir fırsat geçti elimize. Evlenebileceğiz, bunu değerlendirelim. Arif'i hatırlıyor musun? Evet, niçin sordun? Geçen gün uğradığı zaman, her şeye rağmen yaşamaya devam et dedi bana. Eline fırsat geçer. Arif'i öldü zannediyordum. Herkes öyle sanıyor, boş ver. Yani, benimle konuşuyor ve sanırım herkesle konuşuyor. Yaşıyor yani. Galiba seni anlıyorum sevgilim. Benim en büyük şanssızlığım, Arif'i başka türlü değerlendirmem oldu. Seni anlayamadım. Bir fayda tutturmuştum. Milliyetimi inkar ettim. Fakat işte, dediğin gibi beceremedim. Ait olduğum yere iade ettiler beni. Bu sözleri bana baştan söyleseydin, belki, ne bileyim, belki inanabilirdim. Şimdi ise bir kahkaha kopardım. Sevgilim dedim, senin en büyük şansın fayda peşinde koşman oldu. O zaman, bizlerle birlik olsaydın, şimdi ya ölmüştün, ya benim gibi yolda çalışıyordun, belki hapishanedeydin. Mehmet Ali sanki bütün o söylediklerimi işitmemiş gibi, hah dedi, hapishane dedin de aklıma geldi. Şumlu'da annenle babanı gördüm. Seni çok merak etmişler. Evleneceğimizi söyledim. Seni almaya gideceğimi söyledim. Çok sevindiler. Baban para verdi. Kendimize hediye alalım diye. Annem nasıl? Çok iyi göründü bana. Çalışıyorlar hapishanede. Baban gardiyan yardımcısı. Annen de mutfakta çalışıyor. Orada yatıp kalkıyorlar. İyiler yani. Sevindim. Hakikaten sevindim. Gecenin tek pırıltısı oldu şu havadis. Mehmet Ali'nin buraya niçin geldiğini kestiremiyordum. Yine bir şeyler döndürmek istiyorlar. Stefan beni yanına almasını yukarıdan gelen emirle izah etmişti. Hapishanede ölmememi isteyen biri vardı. Düşünüyorum, neden? Hangi Allah'ın belası bir planın parçasıyım ben? Hangi küçük hesabın rakamıyım? Yahut artı, eksi, çarpı, neyim ben?